edebiyat dünyamızdan. Haziran. İbrahim Demirci. Haziran dutlarla hafif. Haziran dutlarla ağır. Kurdu kuşu doyurur Konya dutları. Sallandıkça pıtır pıtır doldurur kızların gerdiği dalgın örtüleri. Ötede Erzurum'un ispirinde kurutulmayı bekler dutlar. Askere giden oğullar yesin, gurbete çıkan yavrular yesin, kırgın kış gecelerinde diye. Beride Bursa'nın yeşilinde yaprakları ipeğe dönüşmeye hazır. Nülüfer ağır ağır ballanır. Ak dut başka, kara dut başkadır. Haziran dutlarla aç, Haziran dutlarla doygun. Sabahın kuşlarıyla cıvıl cıvıl, akşamın tozlarıyla yorgun. Derviş yüzlü bir yolcudur Haziran. Edebiyat Dünyamızdan programında bu hafta İbrahim Demirci'yi konuşacağız ve tabii ki kendisi stüdyomuzda bizim konuğumuz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Ve yazar, şair Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz de stüdyomuza. Efendim öncelikle sizin hayat hikayenizle başlamak istiyoruz.
Evet, birazcık daha yakından tanısak İbrahim Demirci'yi. 1956 doğumlusunuz.
Evet, 1956 Konya doğumluyum. Köy kökenliyim. Konya'da Konyalılar, şehir halkı dışında Dağlılar ve Ovalılar diye ikiye ayrılabilir. Ben Dağlılar takımındanım. Konya'da işte köyden göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdum.
Kaç kardeşsiniz?
6 kardeşin en küçüğüyüm ben. Dolayısıyla abi olmak tecrübesini yaşayabilmiş değilim. Abilik psikolojisi nasıl bir şeydir?
Ama en küçük olmanın avantajlarını bilirsiniz o zaman.
Şüphesiz. Ya avantaj dezavantaj meselesi öteden beri beni bir soru işareti olarak bulmuştur. Diyelim ki annemden erkek doğmuş olmak bir avantaj mıdır? Kız doğsaydım bu bir dezavantaj mı olurdu? Ben buna hemen kolayca evet diyemiyorum. Ya da Türkiye'de doğmuş olmak, Konya'da doğmuş olmak, İsviçre'de doğmamış olmak bir anlam taşır mı insan olmak bakımından? Ben bu sorulara hep kuşkuyla bakmışımdır. Çünkü ya bu bakışta insanın kendisini algılayışı ya da özü daha belirleyici olmalı gibi bir kanaat, ön yargıda belki rol oynuyor.
Niteliğe vurgu yapıyorsunuz.
Evet, niteliğe ve insanın özgürlüğüne, seçimine, iradesine evet. Vurgu yapmak gerektiğini düşünüyorum. Sen bunu yapabildin mi dersen o ayrı bahis.
Evet. Sonra ilk orta ve lise?
Şöyle ya, o okul hayatım benim bayağı renklidir. Konya'da başladım. İlkokul Konya. Efendim ortaokul Konya. Sonra İzmir'e gitmiş oldum. Abim oradaydı. Bu arada babam işte ben 11 yaşında mıydım 13 yaşındaydım vefat ettiğinde biraz da o vesileyle parasız yatılılık tecrübesini evet. Yaşamam gerekti. İzmir'den sonra Balıkesir'e gitmiş oldum. Sonra yüksek öğrenim Erzurum.
Atatürk sonra, Üniversitesi Edebiyat Fakültesi değil mi?
Ha şöyle, bir yıl işletme fakültesinde okudum ben ve iyi ki okumuşum çünkü oradan çok kalıcı arkadaşlıklar edinmiş oldum. Onlarla temasımız hala devam ediyor bir kısmıyla. Bir yıl işletmede okuduktan sonra edebiyata geçtim. Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş oldum.
Bir de şairlerle ilgili yaptığınız doktora çalışmaları var değil mi? Tez var.
Tabii akademik hayatta başlayışım Amasya'da öğretmenken oldu. Mehmet Arslan vardı sınıf arkadaşım fakültede. O şimdi bir profesör. Onun kışkırtmasıyla yüksek lisansa başladım Samsun'da. Behçet Necatigil şiiri üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlamış oldum. Samsun günleri de mesela benim için epey renkli ve heyecanlı olmuştur. Çünkü hafta sonu sabahın erken saatlerinde yola düşüyorum. Otostop çekerek genellikle kamyonlarla Samsun'a gidiyordum. Cumartesi, cumartesi, bazen cumadan gidiyorduk. Bir iki günlük bir eğitimden sonra tekrar Amasya'ya dönüyor idim. Akademik Haşim, sürece girince
Necatigil'den sonra
Haşim doktora çalışmasıdır. O Konya'da oldu. Epey uzun süren bir çalışma oldu o. Halbuki ben yüksek lisansa başlarken biraz da disiplin, çalışma disiplini oluşsun diye düşünmüştüm. Fakat akademik disiplin anlamındaki disipline galiba kişiliğim uygun değil diyerek bir bahane bulayım.
Fakat Ahmet Haşim'in Nesirleri kitabınız çok hacimli. Hatta Ahmet Haşim'in düz yazısı hakkında, şiiri dışında düz yazısı hakkında ve Ahmet Haşim hakkında en kapsamlı kitap.
Evet, şu anda öyle görünüyor. Daha da genişleyebilirdi. Çünkü insan neyin üzerinde durursa onu efendim çeşitli açılardan görme ihtimalini de edinmiş oluyor. Ve açı çoğaldıkça söylenecek söz de çoğalıyor gayet tabii.
Haşim'e katkınız anlamında bir de hemen aklıma geldi. Hece'nin Ahmet Haşim özel sayısını da siz hazırladınız.
Evet, Ahmet Haşim Türk şiirinde ve aslında nesrinde elbette atlanmaması gereken önemli bir kişilik. Çünkü beşeri vasıfları, beşer olma, yeryüzünde insan olma sorun edinmiş ve kendi ölçeğinde cevaplamaya çalışmış. Şunu demek istiyorum, edebiyatımızın özellikle Tanzimat'tan sonra içine girdiği siyasal angajman, ideolojik yük karşısında Ahmet Haşim'in insan olarak, beşer olarak duruşu önemsenmesi gereken bir şey. Çünkü sanatın ve edebiyatın hakiki sebeplerine, hakiki kaynağına, hakiki vasıflarına bu duruş çok daha yakışan bir şeydir. Edebiyat, sanat Türkiye'de maalesef 19. yüzyıl Tanzimat yıllarından başlayarak bir çeşit manipülasyon aracı, bir çeşit siyasal kaldıraç, bir çeşit ideolojik saptırma vasıtası ya da propaganda vasıtası, her neyse, yani nesneleştirilen, araçsallaştırılan bir şey olmak gibi bir kaderi yaşadı. Buna karşı Ahmet Haşim'in ve benzerlerinin duruşu önemsenmesi gereken bir şey bence.
Sanat lehine
şüphesiz yani bazı şeylerin araçsallaşmaması, anlamlarını kendi içlerinde, kendiliklerinden taşımaları gerekiyor. Ama özellikle modern zamanlarda maalesef hemen her şey şu veya bu şekilde kullanılmak, üretilmek yerine kullanılmak ve dolayısıyla istismar edilmek. İstismar biliyorsun, bir yanıyla meyvelendirmek, bir yanıyla da sömürülmek yani. Sömürülmek gibi bir kaderi yaşadı sanat, edebiyat, sinema vesaire. O bakımdan Ahmet Haşim'in ontolojik sıhhati besleyen, tercih eden tutumunu önemsiyorum.
Ben Haşim'e katkı anlamında hem sizin kitabınızı hem geçen yıl Hece Dergisi'nin çıkardığı özel sayıyı önemsiyorum. Çünkü Haşim atlanmasa bile atlanmış bir şair. Fakat Türk şiirinin en iyi şairlerinden birisi, gerçek yıldızlardan birisi. Fakat Haşim hakkındaki literatüre baktığımızda 20'li 30'lu yıllarda yapılan çalışmalarla sınırlı bir literatür var gibi. Hani akademi dünyasını tam olarak bilmiyorum ama kitap, dergi, yayını olarak Haşim tam hakkını alamamış bir şair algısı yaratmıştır bende her zaman.
Doğrudur ama biz yani neyin hakkını tam olarak verebiliyoruz ki evet. diye de sorabiliriz elbette. Yani şunu hakkıyla anladık, tanıdık diyebilir miyiz bilemiyorum. Hadi bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela Türkiye Edebiyat titizliği bakımından vahim bir konumda İstiklal Marşı'nın ölçüsüne uygun, aruz vezine uygun doğru metni bile birkaç yıl önce ancak girebildi evet. kitaplarımıza.
Maalesef.
Dolunay Şarkısı adlı bir şiiriniz var.
Evet, o şiir İzmir'de bir köyde yazılmıştı.
O zaman dinleyicilerimizle paylaşalım, sonra tabii. şiiriniz üzerine sohbet etmek evet. istiyoruz. Ay dolunurken bu yaz dağda, sevdaydı hışırdayan ağaçlarda. Köyün altında, aşağılarda, o deniz miydi çırpınan, ben deniz miydim yoksa? Ay dolunurken bu yaz dağda, taşlaşan da bendim kayalarda. İçimizden yekinen patlamaları, taptığımızın adıyla dindirirdik. Sesleriyle, kokularıyla tüm bir doğa. Ay dolunurken bu yaz dağda, uzanırdım en mutlu yalnızlığa. Hiçbir şey gülünç değildi bana. Havlamalar, anırmalar, böcekler. Çağırayım Mevlam seni her yanda. Ay dolunurken bu yaz dağda, esriyen başımda yıldızlarla, bakardık ölümün ardından dünyaya. Dünyanın anısı değildi gömütlük, gömütlüğün anısıydı dünya. Ay dolunurken bu yaz dağda, doydum dinginliğe, kandım coşkuya, kekik kokuları sinmeden uykuya, her gece tutulurdu kalbim, ay dolunurken bu yaz dağda. Evet,
evet, çok teşekkür ederim. Doğrusu sizin sesinizden dinlediğim zaman amma da güzel yazmışım Fatih.
gerçekten hani o duyguyu verebiliyorsam ne mutlu bana. Hani şairin evet, içindeki o neyi yansıtmak istediği duyguyu veriyorsam evet. ne mutlu bana. Evet.
Bence çok başarılısınız.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Biz İbrahim Demirci'yi Edebiyat Dergisi şair olarak tanıdık. Sizin çıkışınız Edebiyat Dergisi'yle, evet. kitabınız Yanıklar oradan çıktı. Edebiyat Dergisi Nuri Pakdil'le özdeşleşti. Edebiyat Dergisi dediğimiz vakit Nuri Pakdil tavrı hatırlıyoruz. Fakat çıkışı öyle değil ama Edebiyat Dergisi'nden önce sizin Edebiyat Dergisi'yle ve şiire başlangıçla bağınız yıllar itibariyle 70'li yıllar.
Evet. İlk ha, ben isterseniz şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Yani yazmaya şiire başlamak konusunda çocukluğuma kadar gitmem gerekir belki. Bu şimdi biraz da böyle ne diyelim? Biraz hüzünle filan hatırladığım bir aşk hikayesinin farklı şeyler söyleme ya da ne bileyim onun doyan şeyin artık içeride barınamaz olup taşması ihtiyacı gibi bir şeyle ilişkilendirilebilir. Onların nasıl metinler olduğunu bilmiyorum ama öğrencilik hayatım boyunca işte duvar gazeteleri falan çıkarırdık biz sınıflarımızda. Ortaokulda da böyleydi, lisede de böyleydi. Oralarda herhalde yazdım. Biraz da böyle Arif Nihat Asya falan etkisi de vardı galiba. Necip Fazıl etkisi diyebilirim. Yayınlanmış ilk şiirim o bakımdan Balıkesir'de bir haftalık gazetede çıkmıştı. Onun metni de maalesef yok bende. Fakat edebiyat kamuoyunun tanıdığı bir yayın organı olarak Edebiyat Dergisi tabii 1970'lerin ortalarında orada yayınlamaya başlamış oldum.
O ara Erzurum'da öğrenci miydiniz?
Evet, Erzurum'da öğrenciydim. Orada da bir duvar gazetesi çıkarıyorduk.
Erzurum'da o dönem yanılmıyorsam Edebiyat Dergisi kadrosundan 4-5 tane şair,
evet, onların
yazar
hepsiyle,
var.
Hepsiyle işte sınıf arkadaşıyız.
Siz
veya
varsınız,
bir şekilde.
Arif Ay var.
Arif Ay geçici olarak gelmişti. Asıl Erzurum ekibi dendiği zaman Ali Göçer'i anmak lazım
Ali
belki. Ali Göçer, yani Edebiyat Dergisi yazar. Fuat Altınsoy vardı, evet. Öykü yazarı. O da işletmede idi. İbrahim Sarı rahmetli. Evet. Onlarla beraber olduk. Ama benim edebiyata katılmamda rahmetli Mustafa Sarıçiçek'i anmalıyım. Çünkü o benden edebiyat için şiir istemiş idi ilk. Ve onun hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Onu söyleyeyim. Bu arada geçen aydı, değil mi? Gölgeli Adam Mustafa Sarıçiçek adlı bir kitap da yapılmış oldu onun için. Mektupları, işte yazıları, hayatından çeşitli sahnelerin yer aldığı bir kitap. Mustafa Sarıçiçek rahmetli. Benim Edebiyat Dergisi'yle ilişkimi fiilen başlatan
evet. Sonrasında kişidir. Edebiyat Dergisi kapanınca birçok dergilerde yazdınız.
Evet, ama o bir süre, uzunca sayılabilecek bir süre susmayı tercih etmiş oldum.
Ben susmayla ilişkili olarak size bir Nuri Pakdil sorusu sormak istiyorum. Sizin Edebiyat Dergisi ile ilişkiye geçtiğiniz yıllar bence Edebiyat Dergisi'nde Nuri Pakdil tavrı diyebileceğimiz tavrın belirginleştiği veya egemen hale geldiği yıllar. Bundan önce başlangıç itibariyle Edebiyat Dergisi Mavera Dergisi gibi bir dergi. Çünkü dergide Rasim Özdenören, Akif İnan,
Zarifoğlu,
Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, böyle bir kadro var. Fakat bu kadro ayrılıyor. Siz bu ayrılan kadrodan sonra buna katılır mısınız bilmiyorum. Tabiri caizse Nuri Pakdil'in yetiştirdiği kadrosunuz veya ortaya çıkardığı kadrosunuz. Dergi kapandıktan sonra da sadece sizin değil, o kadrodan gelen herkesin uzun süre sustuğu bir döneme giriliyor. Nuri Pakdil etkisi diyebilir miyiz bu susmaya da?
Doğrudur, gayet tabii. Konuşmamızda ne kadar etkili ve belirleyici ve sınırlayıcı belki olmuşsa, susmamızda da o şekilde olabilir. Bunun bilinçli bir seçim olup olmadığı elbette tartışılıyor.
Yani ben ama başka bir dergide yazmaya bile cesaret edemediğinizi düşünüyorum.
Doğrudur.
Nuri Pakdil ilişkinizden dolayı.
Doğrudur tabii. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Nuri Pakdil'in Edebiyat Dergisi'nin kendisine yahut edebiyata, sanata verdiği değer, konum olması gerekenin çok üstünde ve insanı zihinsel olarak fazlasıyla kayıt sınırlayan ve geren bir ilişki biçimidir. Bunun ben bugün, tabii bugünden baktığım zaman pek de doğru bir yaklaşım olmadığını, edebiyatın, sanatın bu kadar idealize edilmeyi hak etmediğini ya da edebiyatın, sanatın bu kadar ağır bir yükü kaldıramayacağını, kaldırmaması gerektiğini, nihayet beşeri bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu da unutmamak lazım, Nuri Pakdil'in yazısında ve hayatında çok önemli etkenlerden biri Türkiye'nin yeryüzünde ve tarih içinde yaşamaya mecbur bırakıldığı daralma, sıkışma, büzülme, efendim kendini neredeyse yatsıma, yabancılaşma, efendim başka bir kimliğe zorlanma gibi çoğu zecri ve neredeyse tabirca ise devlet terörü diyebileceğimiz yöntemlerle yaşatılmış olan yoğun baskı da onun böyle bir yaklaşım geliştirmesinde rol oynamış olabilir sanıyorum.
Evet, şimdi süremizin de azlığını göz önünde bulundurarak yazı olarak hece şiirini mi tercih ediyorsunuz? Aruz'la mı başladınız?
Biz bunları geçtik efendim.
Geçtiniz mi?
Geçtik.
Peki.
Yani şey var öteden beri.
Serbest vizim.
Tabii ki evet. Her sanat eseri kendi biçimini de doğurur ya da biçimiyle birlikte doğar. Teorik olarak doğru bu. Ve ben de bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum ama kişisel olarak benim efendim yetişmemde mesela ben hakiki şiiri mesela Necip Fazıl'ın şeyinde ne o Zindandan Mehmet'e mektup o ilkokulu bitirdiğim yıldı galiba o zaman karşılaştığımı düşünüyorum. Yani ders kitaplarında okuduğum şiirlerin hiçbirinin bende herhangi bir titreşim uyandırdığını söyleyemem. Ama sonraki yıllarda Sezai Karakoç tanımış olmak. Efendim işte Körfez, Şahdamar, Sesler, oradaki şiirleri duymak beslemiştir. Ve tabii her zaman benim için bir numara Yunus Emre'dir. Yunus Emre ölümsüz bir ses.
Ve,
hayır münasebet. Aruzdur yani işte bu çoğu kimse Yunus Emre halk şairi hece filan zanneder. Ha, ne münasebet aruzdur ve aruzun kuruluş yıllarından bir sestir. Şiir tabii ki biçimin, ölçünün, sesin ötesinde bir şeydir.
Evet, muhakkak. Süremiz daralıyor. Biz sizi biraz daha bütünlüklü olarak dinleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Sizin mesela denemeleriniz ve çevirilerinizden de söz etsek çok iyi olur. Denemeleriniz Türkçe ve dil üzerine ağırlıklı olarak hatta tamamıyla diyebiliriz belki. Siz Yeni Şafak gazetesinde de Dil Burcu köşesini İbrahim Kardeş adıyla uzun yıllar yazdınız. Burada Türkçenin yaşadığı sorunlara değindiniz. Daha sonra bıraktınız ama kitaplaştırdınız oradaki yazıları. Şiirimiz gibi Türkçemiz, dilimizin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yaralı yazılar, hayat, dillerin dili anlamında da Türkçe'ye, dilimize doğrudan katkı veren 3 kitabınız var.
Teşekkür ederim. Türkçe dilimiz tabii. Yani ben Türkçenin kavga konusu olmasından çok rahatsız olmuşumdur öteden beri.
Hani kelime üzerinden yapılan
siyasal ayrışma konusu olması beni üzmüştür. Başka ülkelerde olmadığı kadar ülkemizde böyledir bu. Yani imkan varsa olanak yoktur gibi ya da ulus varsa millete yer yoktur gibi yaklaşımlar ya da Tanrı kim oluyor Allah varken gibi çok yüzeysel, çok sığ
dile de bir şey katmayan.
Dile hiçbir şey katmayan ve sadece kavgayı körükleyen ne derler ateşe benzinle gitmek filan gibi bir anlayışı körükleyen tutumlar oldu. Bunların kimseye bir yararı yok. Önemli olan doğruluktur, sıhhattir. Yani kelimenin ya da sözcüğün kimliği, Türk kökenli olup olmaması filan belirleyici değildir. Önemli olan düşünüşün, duyuşun, söyleyişin kendi içinde tutarlı olmasıdır.
Evet.
Yani kavga konusu olmasından hep rahatsız olmuşumdur ben.
Bunları ele aldınız.
Evet bunları da elbette yani denemeler. pek çok sorunumuz var.
Evet. Önemli olan Türkçeleşmesi mi?
Yok hayır önemli olan sağlıklı olması.
Sağlıklı olması. İletişimin sağlıklı
evet,
olması.
Evet yani
çünkü
ben
bir iletişim sonuç itibariyle.
Şüphesiz öyledir ve ben mesela bu konularda bilgili olmanın da gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bir takım ön yargılarla edinilmiş tutumların sürdürülmesi sırasında gerçek güme gidebiliyor.
Evet. Hızlıca çevirilerinizden de söylesek.
Belki bir iki cümleyle evet.
Siz Kabbani'den ve Adonis'ten
doğrudur.
Ağırlıklı olarak şiir tercümeleri yaptınız. Garodi'den yanılmıyorsam Hatıralar Fransızcadan çevirdiniz. Adonis ve Kabbani Arapçadan çevirdiniz. Tiyatro metniniz de var. Gerçek anlamda bir entelektüel görünümünüz veya profiliniz var diyelim.
Eyvallah. Bunlar şey, hayatın getirdiği zorunluluklar diye. Tiyatro yazmışsam mesela ben işte öğrenciler oynasın diye yazdım okul öğretmen kimliğimle.
Çeviri çalışmalarınız sürüyor mu?
Çeviri çalışmaları sürüyor. Sürmesi de lazım. Çevrilmeyi bekleyen onlarca eser var. Onlardan bazılarını bir takım arkadaşlara verdim ama maalesef yapmıyorlar. Sonunda ömrümün yettiği, gücümün yettiği kadarıyla ben yapacağım herhalde.
Evet. Evet, bir dakikamız var. İbrahim Demirci'ye teşekkür ediyoruz. Şair, yazar. Sağ olunuz. Konuklara şiirle bitirmek istiyoruz izninizle.
Hay hay efendim. Sizin sesinizden dinlemek çok hoş.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Şair, yazar Osman Özbahçe. Teşekkür ederiz
ben
size de.
Teşekkür ederim.
Haftaya bizler burada olacağız. Konuklara şiir. Yolculuk ne zaman sormayın. Hep yolculuktaymış gibiyim. Yelle birlik yürüyen bir serinlik. Okşanıp durulmaktaymış gibiyim. Bir müzik sürüsüdür nasıl uçuşur. Irmaklarla koşudadır yüreğim. Bataklıklar uzaklara kaçışır. Dünya konukluğu bilenler yaşamayı. Sofrasında ne var ne yok paylaşır. Bir müzik sürüsüdür nasıl uçuşur. Edebiyat dünyamızdan.